bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Kiralık Konak Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bütün Eserleri 4 İletişim Yayınları 26. Baskı 2002 İstanbul Okuyan Ayşegül Gökçen Kiralık Konak Yakup Kadri Karaosmanoğlu ilk romanı olan Kiralık Konak'ta toplumumuzda batılılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü ayrılıklarını toplumsal çözülüş kavramını temel alarak bir konağın dağılışı etrafında verir. Satılığa çıkarılan konağın bu değişimle farklı yerlere savrulmuş bazı kişileri, Tanzimat'tan meşrutiyete uzanan bir kopuş süreci içinde İstanbul'un giyen, ölçülü ve namuslu kişileri olmaktan çıkıp, sırtlarına geçirdikleri redingotlarıyla romancının deyişiyle riyakar, yarı uşak ve adi bir kuşağın temsilcisi haline gelirler. 20. yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştiri türü yazılarla Türk Edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları ve anılarıyla en önemli edebiyatçılarımız arasında yer alır. Üslup özellikleri bakımından Yakup Kadri'nin 1910'dan 1974'e dek verdiği eserler, Türkçenin geçirdiği bütün evreleri yansıtır. Eserlerinin konu ve fikir zenginliği de dil özelliklerinin çeşitliliğinden aşağı kalmaz. Yakup Kadri'nin Fransız edebiyatı etkisinde başlayan yazarlığı, 1920'lerden sonra özgün bir sese kavuşarak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisi irdelemelerine yönelir. Fecriati'den yetişmiş ama bunu izleyen 50 yıl boyunca toplumsal koşullar, tarihi süreçler ve bireysel portreleri, romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşmuş bir yazar olan Karaosmanoğlu'nun eserleri, hala tüketilememiş ayrıntılarının tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir panoramadır. Naim Efendiler bu yaz Kanlıca'ya taşınmadılar. Zamanlar artık eski zamanlar değil, 2 sene içinde pek çok adetler değişti. Kışın konaklarda, yazın yalılarda oturan aileler gittikçe azalmaktadır. Hele Mısırlıların üşüşmelerinden sonra Boğaziçi'nde yalısı, köşkü olup da kiraya vermekten sakınanlara ya çok zengin ya çok hesapsız gözüyle bakılıyor. Naim Efendi ise ne çok zengin ne çok hesapsızdır. Babasından kalmış bir serveti gençliğinden beri oldukça büyük bir ihtimamla idare ve muhafaza ediyor. Kendisi 2. Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilave etmedi. İlave edebilirdi çünkü senelerce devletin yüksek mevkilerinde bulundu. Gençliğinde babası gibi Mabeyni Humayun'a mensuptu. Sonra birçok defalar valiliklerde dolaştı. Şurayı devlet azası, rüsumat müdiri umumisi oldu ve nihayet defteri hakani ve efkaf nezaretlerine geçti. İnkılaptan 2 sene evvelde dolaşık bir tevliyet, vakıf işlerine bakma görevi, davası yüzünden istifasını verdi ve günden güne bulunan hükümet işlerinde tiksinerek bir köşeye çekildi. Bununla beraber hiçbir zaman kenara atılmış bir memur haline düşmedi. Devrin ricaliyle münasebette bulunur ve muayyede, bayramlaşma merasiminde hiç değilse defteri mahsusa imzasını atmaya giderdi. Memuriyet hayatında yakından gördüğü resmi ve gayri resmi bütün pisliklere rağmen devlete ve devlet adamlarına karşı hala derin bir saygısı vardı. Naim Efendi o terbiyeli kimselerdendir ki evliya, enbiya isimlerinin sonunda radiyallahu anh demeyi hiç unutmazlar ve paşa kelimesini met ile telaffuz edip mutlaka hazretleri ile nihayetlendirirler. Bu gibi kimselerin başlıca fazileti itaat ve hürmettir. Bütün terbiye ve ahlak düsturları onlar için yalnız bu 2 kelimenin ifade ettiği manadan ibarettir. Bununla beraber Naim Efendi'nin 2 esaslı fazileti daha vardı. Bir ana kadar müşfik ve bir dul kadın kadar titizdi. Fakat titizliği asla bir huysuzluk derecesine varmazdı. Bu temiz ruhunun ve temiz vücudunun maddi ve manevi pislikler önünde bir nevi tiksinmesinden gelirdi. Göğüs üzerinde bir yağ lekesi, bir kaba söz, mübalağasız, dikkatsiz bir hareket onu müsavi derecede kederlendiren şeylerdendir. Fakat pek içli, pek nazik bir adam olduğu için kederlendiğinin kimse farkına varmazdı. İstanbul'da iki devir oldu. Biri İstanbul'in, diğeri Redingot devri. Osmanlılar hiçbir zaman bu İstanbul'in devrindeki kadar zarif, temiz ve kibar olmadılar. Tanzimat-ı Hayriye'nin en büyük eseri İstanbul'inli İstanbul Efendisi'dir. Bu kıyafet dünyaya yeni bir insan tipi çıkardı ve Türkler bu kıyafet içinde ilk defa olarak Vahşi Asya ile Haşin Avrupa'nın arasında gayet hususi yeni bir millet gibi göründü. Yaşayış ve giyiniş itibariyle şimal kavimlerinden daha sade ve daha düşünceli olan bu millet, duyuş ve düşünüş itibariyle Akdeniz kıyılarındaki medeniyetlerin bir hülasası şeklinde tecelli ediyordu. Ağır kavuklu, alacalı, kesif yeniçerilerin demir çarıklarının çiğnediği bu toprakta hangi tohum, hangi hava bu çiçeği veriyordu? Zira bu beyaz pantolonlu, beyaz yelekli ve lüstrin kaloşlu Türkler, ince bir halattan ibaret endamlarıyla biraz evvelki boğum boğum adamlara hiç benzemiyorlardı. Sultan Mecid devri ricalinin Halet Efendi muasırlarının çocukları olduğuna kim ihtimal verebilir? Bunlar boyunlarından ipekli bir mendille boğulmuş solgun benizleriyle onların cebir ve huşunetinden, sertliğinden, kabalığından ürkmüş kimseler gibidirler. Hepsi de umumi işlerden çekinir, hiddetlerinde ve hazlarında ölçülü, namuslu aile babaları ve kibar konak sahipleriydiler. Bizde Çerkes halayıkları, harem ağaları, boşnak bahçıvanlarıyla büyük ev hayatı asıl bu devirden başlar. Yüksek rütbeli devlet adamlarının tesis ettikleri Osmanlı kibarlığının kundağı, canfes astarlı ve serapa, baştan başa ilikli İstanbul'un idi. Sonra Redingot devri geldi ve Redingot'u içinden yarı uşak, yarı kapı kulu, riyakâr, adi bir nesil türedi. Bu neslin en yüksek, en kibar simalarında bile bir saray hademesi hali vardı. Çoğu 2. Abdülhamit Han devri ricalinden olan bu adamların her biri bir hile ile efendilerin arabasına binmiş seyisleri andırıyorlardı. Bunların elinde İstanbul'da konak hayatı birdenbire köşk hayatına intikal ediverdi. Ne yaşayışın, ne düşünüşün, ne giyinişin üslubu kaldı. Her şey gelenek dışına çıktı. Her beyni tatsız ve soysuz bir Art Nouveau ve bir Rokoko merakı sardı. Binalarımız, eşyalarımız, elbiselerimiz gibi ahlakımız, terbiyemiz de rokokolaştı. Abdülmecit devrinin o ağır, zarif ve için için gelenekçi Osmanlılığından eser kalmadı. Naim Efendi aşağı yukarı bu Redingotlu nesle mensup olmakla beraber vücudu henüz körpe iken İstanbul'un içinde yetişip gelişmiş kimselerdendi. Maziden bize yadigar kalmış bu gibi şahsiyetler aramızda elan mevcuttur. Bunlar pek eski zamanlarda bile eski adamlardandı. Ruhları sanki bir merhalede durmuş gibidir. Nitekim Naim Efendi'nin bütün hatıraları, bütün zevkleri, bütün muhabbetleri, kendisini güldüren ve ağlatan her şey mutlaka bundan 40 sene evveline aittir. Onu dinleyen ve onu yakından gören bir kimse zanneder ki Naim Efendi yarım asırlık bir letarjiden, derin uykudan henüz gözlerini açıyor ve şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor. Vakıa o, 25 yaşından beri daima şaşan, tiksinen, ürken ve kaybolmuş bir ömrün hasretini çeken bir adamdır. Onu insandan kaçar ve huysuz zannedenler yanılıyorlar. Bütün çocukluğu ve bütün gençliği İstanbul'un en kalabalık bir konağında geçen Naim Efendi, eğlenceli meclisleri, ahbap arasında sohbetleri, misafirleri, ziyafetleri pek severdi. Fakat öyle bir zamanda yaşadı ki bunların hepsi yasaktı. Olmasa bile eski devrin meclislerini, sohbetlerini, ziyafetlerini, misafirlerini bulmak ne mümkündü. Naim Efendi yeni sazdan, yeni şarkılardan zevk almak şöyle dursun, son senelerde artık yazılan ve konuşulan Türkçeyi de anlamıyordu. Bundan 15 yıl evveldi. Bir gün eline damadının okuduğu kitaplardan biri geçti. Kırmızı kaplı ve üstünün yazıları beyaz bir kitap. Epeyce bir müddet parmaklarının arasında evirdi, çevirdi, sonra gözlüklerini taktı. Önce uzun uzun kabı muayene etti. Muharririn adını, kitabın ser levhasını, basım tarihini okudu. Bu kapta her gördüğü işaret, her okuduğu yazı, muharririn ismi de dahil olmak üzere ona acayip geliyordu. Büyük bir tecessüsle cildin içini açtı. Fakat okumak ne mümkün? Naim Efendi adeta yeni kıraat dersine başlamış bir çocuk gibi kelimeleri heceliyor, bir cümleyi bin zahmet ile sonuna kadar ya tamamlıyor ya tamamlayamıyor veya tamamladıktan sonra da okuduğu şeyin manasını iyice kavrayamıyordu. Vakıa bu edebiyat-ı cedide külliyatından bir romandı. Naim Efendi ise bütün ömründe hiç roman okumamıştı. Bununla beraber onun bu kitapta anlayamadığı şey ne eserin terkibi mahiyeti ne muharririn maksat ve gayesiydi. Doğrudan doğruya kelimelerin manasını manasıdır ki ona müphem geliyor, doğrudan doğruya cümlelerin teşkilindedir ki bir yabancılık, bir gariplik buluyordu. Fakat sonraları torunlara yetişip de aynı dili evin içinde konuşmaya başlayınca, onun nazarında bu kelimelerdeki müphemlik yavaş yavaş zail olmaya ve bu cümlelerdeki garabet de yavaş yavaş kalkmaya başladı. Naim Efendi evvela damadı, sonra torunları sayesinde daha nelere alıştı. Biçare adam kızı evlendiği günden beri aşağı yukarı 20 senedir her gün bir eski itiyada veda etmekten ve her gün yeni bir mecburiyete katlanmaktan başka bir şey yapmıyordu. Ne Cihangir'deki konağında ne Kanlıca'daki yalısında ihtiyar ve yorgun vücudunu dinlendirecek bir köşecik kalmamıştır. Bundan 5 sene evveline kadar hiç değilse karısı yanı başındaydı. Rahatını, huzurunu mümkün mertebe koruyordu. Zira bu ihtiyar kadın ölünceye kadar evinin içinde hakim ve amir kaldı. O hayatta bulundukça ne kızının, ne damadının, ne torunlarının eve ait umurda o kadar hüküm ve nüfuzları olmadı. Gerçi her biri kendi havasına, kendi dairesine ve kendine göre bir hayat yapmıştı. Fakat gerek yalının gerek konağın umumi nizamı bu iradeli ev kadının elindeydi. Naim Efendi'nin haremi Nefise Hanım Efendi'nin bu nizamı eski usul ile töreler arasında muhafaza ve idare etmek için dışarıda bir ihtiyar uşaktan, içeride geçkin bir kalfadan başka icra'yı yapma, yerine getirme vasıtası olmadığı halde evin her şeyi yine yolunda giderdi. Zira her yeni gelen hizmetçiye birkaç gün içinde istediği terbiyeyi vermek bu kadına has fevkaladeliklerdendi. Vaka fazla döverdi, fazla azarlardı. Bunun içindir ki son zamanlarda yeni hizmetçi bulmak hususunda epeyce müşkülat çeker oldulardı. Biçare Nefise hanımefendi denilebilir ki biraz da bu kahır yüzünden öldü. O öldükten sonra yerine kızı Sekine Hanım geçti. Fakat Sekine Hanım hiçbir cihetten annesine benzemiyordu. Tıpkı babası gibi çekingen, içinden titiz, iradesiz, tembel bir kadındı. Hususiyle kocasının nüfuzuna ve çocuklarının arzularına son derece uyardı. Kocası ise 45 yaşında bir züppeden başka bir şey değildi. Alafranga hayat namına sabahtan akşama kadar bin türlü garabet yapan bu adam, büyük hanımın vefatını müteakip evi kendi heveslerine göre esasından değiştirmeye kalktı. Ne kadar eski eşya varsa hepsini tavan aralarına ve mahzenlere attırdı. Her odayı Avrupa'dan gelmiş mobilya kataloglarına göre ayrı bir üslupta, ayrı bir renkte pisaltiye döşetti. Büyük hanımın yetiştirmesine kadar hizmetçi varsa hepsine yol verdi. Evin içini Beyoğlu'ndan gelmiş beyaz önlüklü, başı topuzlu hizmetçilerle doldurdu ve bütün bunların idaresini çocuklarına mürebbiyelik eden Lehistanlı bir kadına verdi. Naim Efendi'nin damadı, düğün-i umumiye müfettişlerinden Servet Bey, Müslümanlıktan ve Türklükten nefret eden bir kazaskeroğludur. Aldığı terbiye ile yaşadığı muhit birbirinin aksi olan her insan gibi Servet Bey'de daimi bir ihtilaç, çarpıntı, çırpınma, daimi bir isyan içinde yaşar. Pederi Sadri Moğla'nın konağında alafrangalı kendi odasının eşiğinden dışarı çıkmazdı. Nasılsa küçükten beri Fransızca bilmek, bir müddet Galatasaray mektebinde bulunmak, bir müddet Beyoğlu muhitinde tatlı su frenkleriyle düşüp kalkmış olmak, ona bir softa evinde çıplak kadın resimlerinden, dizi dizi Fransızca kitaplarından, vazolardan, biblolardan müteşekkil bir halvet yapmak ve bu halvette yaylı bir şezlonga uzanıp gözleri tavanda, ayakları havada, bir taraftan Hollanda sigarını emerek, diğer taraftan yabani ve perişan bir sesle bir takım opera parçaları terennüm ederek saatlerce vakit geçirmek hakkını vermiştir. Daima muhayyel bir Avrupa seyahati için hazırlanmış bir bavulu vardı. Bu bavulun yanı başında bir de şapka kutusu dururdu. Bazı sıkıntılı saatlerinde bir aynanın karşısına geçip bu kutudan çıkardığı şapkaları birer birer tecrübe ederdi ve başını bu serpuş ile örtülü görünce adeta kendinden geçerdi. Nitekim böyle şapkalı seyahat kostümleriyle veya suare kıyafetinde hala birçok resimleri vardır. Ve bu resimler hala gençlik odasının duvarlarını süsleyen çıplak kadın resimlerinin yanında asılıdır. Türkler içinde kimse bu Servet Bey kadar ateşle, coşkunca alafrangalığa düşkün olmamıştır. Bu düşkünlükte o derece samimiydi ki gerek babasına gerek kayınbabasının muhitinde bütün ahval ve herakatı hürmetle değilse bile adeta korku ve endişeyle karşılanırdı. Zira gözlerinde sarsılmaz bir imana ermiş adamların ateşi vardı. İşte bu ateşin kuvvetiyledir ki Servet Bey, Naim Efendi konağında bütün iradesini istediği gibi yürütüyor ve hele inkılaptan beri bu konakta artık hiç Türkçe konuşulmuyordu. Naim Efendiler bu yaz Kanlıca'ya taşınmadılar ve bundan en ziyade Servet Bey'in çocukları memnun oldular. Zira Boğaziçi'nin bu köşesi asri eğlencelerin hiçbirisine müsait değildi. Tuhafiyeci cam mekanları önünde gezinmeleri, her adım başında bir ahbaba tesadüflere, akşamüstü çay ziyafetlerine, bin türlü aşk ve alaka oyunlarına Kanlıca'da oturulan aylarda epeyce sekte geliyordu. Hususiyle Servet Bey'in oğlu Cemil henüz 20 yaşında bir mektep çocuğu olmasına rağmen Beyoğlu'ndaki büyük lokantaların, gazinoların, barların, bazı eğlenceli evlerin sadık bir gediklisidir. Bu yaşında birçok tiryakilikleri, vazgeçemediği birçok ihtiyatları ve ikinci bir tabiat haline girmiş zevkleri, hazları vardır. Hemşiresini ara sıra delicesine sevdiği bir metresinden bahsettiği de olurdu. Bit tabii bu metresi de yaz kış Beyoğlu'nda oturanlardandı. İşte Cemil için safiye hayatı bütün bu mahzurlar yüzünden katlanılmaz bir angarya haline girmiştir. Tam Beyoğlu hayatının uyanmaya başladığı bir saatte Karaköy Köprüsü'nden koşarak vapura yetişmek, vapuru kaçırınca veya kaçırmak isteyince eve karşı vaziyetini düzeltmek, gece kaçamaklarına makul bir sebep göstermek için maddi ve manevi birçok zahmetlere girmek, onu son derece rahatsız eden işlerdendi. Her şeyde hür fikirli olan babası da bu geceyi dışarıda geçirişleri asla mazur göremiyordu. Servet Bey ya ailevi ve terbiyevi bir kanaat eseri olarak veyahut sadece babalık ile bu hususta her nasılsa kaynatasıyla birleşiyor ve karısının endişelerini haklı buluyordu. Ben demiyorum ki gezmesin, eğlenmesin diyordu. Gençtir, temperaman sahibidir. Asri, modern hayata göre yetişecektir. Tabii bu hayatın her türlü safahatını görecek. Bu hayatın her türlü safahatını yaşayacak. Fakat bu yaşayış hiçbir zaman sıhhatini ihlal edecek bir dereceye varmamalıdır. Ben demiyorum ki İstanbul halkı gibi akşam grup ile beraber evine sokulsun ve yemeğini yer yemez uyusun. Hayır, hayır. Hiç değilse gece yarısı ve kabili olmadığı takdirde sabaha karşı mutlaka evinde bulunmalı ve mutlaka yatağına girmiş olmalıdır. Biraderinin küçük sırlarına pek yakından vakıf olan Seniha ise babası böyle söylerken çapkın bir tebessümle bıyık altından gülerdi. Zaten bu alaycı genç kız için etrafındakilerin hangi hareketi ve hangi sözü gülünç değildir. Büyük babasının şahsiyeti, annesinin ahvali şöyle dursun, ekseriya pederi Servet Bey'in efkar ve harekatı bile ona iptidai, sakat ve garip görünürdü. Zira bu Franklerin asır sonu diye vasıflandırdıkları bir genç kızdı. Asır sonu yeni bir nevi içtimai örnektir ki harici ve dahili yaşayışında hale ve maziye ait her türlü kayıttan azade ve istikbalin henüz hazırlanan cereyanlarına tabidir. Seniha daima en son çıkan moda gazetelerinin resimlerine benzerdi. Körpe, ince ve çalak vücudu, ipek böcekleri gibi daima bir istihale, başkalaşma içindedir. Günün aydınlıklarına göre mütemadiyen rengi değişen yeşil gözleri gibi sesinin bestesi, kımıldanışlarının ahengi ve hatta başının şekli de mütemadiyen değişirdi. İçi de tıpkı dışı gibiydi, tıpkı gözlerinin rengine benzeyen bir ruhu vardı. Kah ihtilaçlı, kederli, bulanık ve fena, kah berrak, rakit, durgun ve ekseriya bir havai fişek gibi şenlikliydi. Fakat bu küçük, şeytan mevcudiyetinin hiç değişmeyen bir hususiyeti vardır ki, o da alaycılığı ve şuhluğudur. En ziyade zevk aldığı kitaplar, Gibin romanları, yeni tiyatro eserleri ve Paris'in mizahi gazeteleridir. Gip ona bir ikinci ana, bir ikinci mürebbiye olmuştu. Bu muharririn romanlarındaki serbest tavırlı, yarı oğlan, yarı kadın genç kızlar üzerlerinde ruhunu biçtiği modellerdir. Denilebilir ki sabahtan akşama kadar her gün bütün meşguliyeti bu genç kız tiplerini hayata tatbik etmekten ibarettir. Seniha yağmurlu bir kış günü elinde tuttuğu bir küçük kamçıyı sağa sola sallayarak, kapılara, duvarlara ve eşyaya vurarak gayet sıkıntılı bir tavırla evin içinde dolaşıyor, bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor, adeta duvarlar arasında dar bir kafese hapsedilmiş büyük bir kuş gibi çırpınıp duruyordu. Tam bu esnada karşısına büyük babası Naim Efendi çıkıverdi. İhtiyar adam kürküne bürünmüş, elinde kalın ciltli bir kitap bir odadan öbür odaya geçiyordu. Seniha şikarını, avını bekleyen bir tazı gibi Naim Efendi'nin üzerine atıldı ve kamçısıyla kalın ciltli kitabın üstüne birkaç kuvvetli darbe indirerek "Büyük baba, siz hayat kadar bunaltıcısınız," dedi. Sonra bir mahalle çocuğu tavrıyla ıslık çalarak uzaklaştı gitti. Naim Efendi bir müddet şaşkın şaşkın torununun arkasından baktı. İçinden "La havle, la havle," diyordu. "Bu kızda acayip bir hal var." Zaten Naim Efendi evin içinde ne olursa daima bu acayip kelimesiyle adlandırırdı. Teessürleri asla bir öfke derecesine varmazdı. Zira gördüğü ve işittiği şeylerin hiçbiri garabetlerinin derecesi itibariyle hafsalasına sığacak bir mahiyette değildi. Kızmak veya gücenebilmek için mutlaka biraz anlamak lazımdır. Naim Efendi ise ne damadının ne torunlarının yaşayış tarzlarındaki manayı anlayamıyordu. Alafranga asrın icabatı. Bu kelimeler konağın içindeki yeni vaziyeti onun nazarında kafi derecede aydınlatamıyordu. Ekseriya kızdıyla bazen damadıyla aralarında hafif münakaşalar olurdu. Naim Efendi kızına derdi ki, "Yavrum, çocuklarının ahval ve harekatını hiç beğenmiyorum. Bu lehli kadın zannederim ki bunlara yanlış bir terbiye verdi. Seniha 18'ine bastı fakat hala 8 yaşında bir çocuk gibi hoppa ve yaramazdır. Cemil daha 20'sine girmedi fakat 30 yaşında bir gencin hayatını sürüyor. O yemekten sonra sizin önünüzde ayak ayak üstüne atıp sigara içmeler nedir? O eve istediği saatte girip çıkmalar nedir? Ne babasını dinliyor ne seni. Ben ise doğrusu her şeyi görmezlikten geliyorum. Ne kıza ne oğlana ağzımı açıp bir kelime söylemiyorum. Maazallah bana karşı da bir itaatsizlik ederler, bir ters cevap verirler diye korkuyorum." Naim Efendi biraz da torunlarını çok sevdiği için sesini çıkaramazdı. Yoksa her şeye rağmen konağın içinde hürmet edilen, korkulan yegane amir yine o idi. Biraz şiddet gösterecek olsa her şeyin yoluna girmesi ihtimali henüz mevcuttu. Fakat ne yazık ki o zayıf kalpli bir büyük babaydı. Sonra da aldığı terbiye onun kiminle olursa olsun yüksek sesle konuşmasına bile müsait değildi. Bir gün inkılabın ilk aylarındaydı. Damadıyla siyasi bir mübahaseye, söyleşiye giriştilerdi. Naim Efendi gazetelerden şikayet ediyordu. "Efendim, her şey iyi fakat bu gazeteler pek ileriye varıyorlar," diyordu. "Memlekette hiçbir şeye karşı hürmet hissi bırakmadılar. Padişaha, vükelaya karşı en kaba elfazı istimalden, kullanmaktan çekinmiyorlar. Hayatı umumiye derken herkesin hayatı hususiyesine tecavüzle başladılar. Geçen gün Erenköy'ünde Hasip Paşa'yı ziyaret etmiştim. Biçare adam öyle bir tehevvür, kızgınlık içindeydi ki haline acıdım. Meğer Tanin gazetesi Müşarün-i Leyh'in adı geçenin nezareti esnasında da birçok ihtilaslar, hırsızlıklar ve suistimaller vuku bulduğundan bahsediyormuş. Halbuki damadı Servet Bey sinirli bir hareketle sözünü kesti. "Halbuki yok efendim, bir rejim gidip yerine diğer bir rejim geldi mi tabidir ki bu rejimin adamları öbür rejimin adamlarından hesap soracaklar. Bahusus yıkılan idarenin nasıl bir idare olduğunu siz herkesten iyi bilirsiniz." Naim Efendi bir çocuk gibi utandı. "Hiddet buyurmayınız efendim," dedi. "Bendeniz hesap sorulmasın demedim. Haşa. Yalnız düşününüz bir kere. Vicdanınızla müracaat ederim. Hasip Paşa Hazretlerinden nasıl hesap sorulabilir? Bu kadar mübarek bir zat. Sizi temin ederim ki beş parası yoktur. Zevcesinin servetiyle geçinir." Servet Bey, kabili hitap olmayan kimselerle konuşanlara mahsus bir iç sıkıntısıyla, "Efendim," dedi, "memlekette bir mahkeme ve bir adalet kapısı var. Hasip Paşa mahkemeye çekilir, adalete teslim edilir. Eğer masum ise ne âlâ, değilse, giyotin efendim, giyotin temizler. Yalnız namussuz kafaların değil, fakat eski kafaların hepsi de kesilmelidir." Naim Efendi son cümledeki bu vahşi imayı hissetti. Fakat kendinde cevap vermek kudretini bulamadı, gözlerini yere indirdi ve derin derin düşündü. Pazartesi günleri Seniha'nın çay günleridir. Avrupa'nın bütün kibar kadınları gibi o günleri giyinir, kuşanır ve tam saat 5'te konağın büyük salonunda kendisinde nadir görülen bir hanımefendi vakarıyla ziyaretçilerini beklerdi. Bunların bazısı mürebbiyesi Madame Kronski, vasıtasıyla tanıdığı birkaç beyoğlu madam ve matmazelleri, diğerleri çocukluk arkadaşlarından genç kızlar ve aile dostu genç kadınlardı. Bunlar arasında biraderi Cemil'in arkadaşlarından bazı genç adamlar da bulunurdu. Hassaten Faik Bey isminde bir genç konağın daimi misafiri ve Servet Bey'in çocuklarının ayrılmaz bir yoldaşıydı. Bunun içindir ki Faik Bey pazartesi günleri öğle yemeğinden itibaren konakta bulunur ve ziyaretçilere ev sahipleriyle birlikte intizar ederdi, beklerdi. Bu pazartesi de öyle oldu. Saat 11'i henüz geçmişti. Seniha'nın oda kapısı bir dans havasıyla vuruldu. Seniha daha yataktaydı. Tembel ve mahmur bir sesle Fransızca "Ne var?" diye sordu. Kapıya vuran Faik Bey'di. "Benim benim bu ne uyku?" dedi. "Şimdi Cemil'in odasına uğradım, cevap bile vermiyor." Seniha suni bir huysuzlukla mırıldanarak yataktan indi. Arkasına bir penyuvar aldı. Kapıyı açtı ve şımarık bir tebessümle "Doğrusu çok münasebetsizsiniz Faik Bey," dedi ve genç adama selam bile vermeksizin bir sıçrayışta tekrar yatağa girdi. Yorganını boğazına kadar çekti, gözlerini kapadı. Faik Bey yatak kıyafetiyle onu ilk defa görmüyordu. Bu genç kız vücudunun bazı latif sırları gelişmesinin ilk devrelerinden beri onca malumdu. Faik Bey Seniha için elimde büyüdü diyebilirdi. Zira 5 sene evvel Seniha bir çocuktu. Fakat Faik Bey yine 20 yaşında bir delikanlıydı ve yine böyle Cemil'in samimi dostu sıfatıyla konağın içinde dolaşırdı. Çocukların yatak odalarına girer çıkardı. Bunun içindir ki Faik bu sefer de Seniha'nın penyuvardan sıyrılarak yatağa atlarken ta kalçalarına kadar açılan biçimli bacaklarına, ortası derin bir hatla ayrılmış sırtına ve omuz başlarının fil dişi rengindeki yuvarlaklarına dikkat bile etmedi. Lenfavi, soğukkanlı, lakayt bir tavırla tuvalet masasının önüne yaklaştı. Uzun bir müddet aynada kendine baktı, sonra bir tırnak takımı içinden ince bir törpü aldı, şezlonga uzandı ve tırnaklarını yontmaya başladı. Kumraz, zayıf, uzun ve saçları iyi taranmış bir gençti o. Yüzünün hatları gayri muntazamdı, ağzı büyüktü. Fakat gözlerinin yorgun ve aynı zamanda hummalı bir bakışı vardı.